Ayrım 5.
Hayat buradan belki de 1000 kilometre kadar güneyde bir yerde, 1 Kasım gecesinde, silah sesleri arasında denizi gören bir tepede, bir yandan içki içerken, bir yandan da yanındaki kadına sarılmak yerine o tepenin altında ölümü seçmektir. Kısa süren bir sessizlikten sonra, ''İlginç ama gerektiğinden daha uzun bir tanımlama.'' diyor kadın. Susuyorum. Benden cevap alamayınca soyunur gibi gözlüğünü çıkarıp soruyor. Demek hayat bir kadın yerine ölümü seçmek sizce? Hayır diyorum. En kısa tanımıyla hayat direnmek ve unutmamaktır. Bu kez kadın susuyor. Onda beni çeken ne var? İnce dudaklarında, rol yapan gözlerinde, oyalanmadan bakışlarımı bacaklarına indiriyorum. Tepedeki kız o olabilir mi? Hayır. Ne saçları kıvırcık ne de esmer. Ama bir kadın. Belki sorsam soruyorum. Benimle oraya gelir misiniz? Kadın hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeden ve nereye diye sormadan hayır diyor. Sonra biraz düşünüp sesini yumuşatarak soruyor. Ama diyelim ki evet dedim. Sizinle gelseydim ne olacaktı? Bilmiyorum. Belki o geceyi benim için izleyebilir ve o sırrı çözebilirdi. Sır. Korkuyla örperip yutkunuyorum. Artık dayanamayacağım. Kuruyup kemikleşen dilim damağımı bir bıçak gibi kesiyor. Kadına dönüyorum. Eli yine gözlüğünde. O oyunu uzatmaktan yana. Ama ben susadım. Söyleyin bana içki versinler. Kadın beni duymamış gibi. Ne olacaktı? Diyor. Ben de onu taklit ediyorum. İçki istiyorum. Yıllar önce tanıdığım bir psikiyatrist bana şişeler dolusu içki vermişti. Şimdi benimlesiniz, diyor kadın. Hadi söyleyin, oraya neden bir kadın götürmek istiyorsunuz? Bir kadın. Hayır, doğru değil bu. Herhangi bir kadın değil, sizi istedim, diyorum. Kadın duygusuz, düz bir sesle, neden? Diye soruyor. Bu kez bağırıyorum. Çünkü ırzınıza geçmek istiyorum. Tepki göstermeden bacaklarını değiştirmekle yetiniyor. Ardından yatıştırıcı sesini duyuyorum. Bu iğrenç ve utanç verici bir şiddet gösterisi olmaz mı? Susuyor ve içkiyi özlüyorum. Buraya gelmekle aptallık ettim. Razı olmayacaktım. Kadın öyle olduğundan emin bir sesle soruyu yeniliyor. Öyle değil mi? Omzumu silkiyorum. Aslında istediğim yalnızca bir bardak içkiydi. Ama gözlerine rastlayınca öfkem tazeleniyor. Kim bilir, belki de şiddetten yanayım. Unutmayın, şiddet bazen üstünlüğün kılavuzudur. Modası geçmiş ve her seferinde yenik düşmüş ilkel bir görüş bu, diyor kadın. Sözlerini bitirince ayağa kalkıp pencereye doğru yürüyor. Boğaz görünüyor mu? Ortadan uzun, göğüsleri de küçük. Ama bacakları... Kadın başıboş bakışlarımın farkına varmış gibi birden geriye dönüyor. Bana öfkelendiğinizi biliyorum. Yavaş adımlarla yaklaşırken cümlesini tamamlıyor. Ama şimdi biraz sakin olun ve o tepede bir kadınla ne yapmak istediğinizi söyleyin. Ya içki, diyorum. İstediğinizi öğrenirseniz verecek misiniz? Kadın verip vermeyeceğini ele vermeyen bir sesle önce cevap, diyor. Oturmasını, sol bacağını ötekinin üstüne yerleştirmesini bekliyorum. Ona sarılır, başımı göğüslerinin arasına yerleştirir ve ağlardım. Tıpkı annenize sığınır gibi, diyor kadın. Doğru mu? Gülüyorum. Önce alçak sesle, sonra dilimdeki acıyı uyuşturacak kadar güçle. Kadın bana ve kahkahalarımı aldırmadan, sanki vakti bulmuş gibi tekrar bacaklarını değiştirerek arkasına yaslanıp bekliyor. Dakikalar sonra yatıştığımda, anneme değil, Petra'ya sığınacağım, diyorum. Kadın ilk kez heyecanlanıyor. Yeniden gülmemek için dudaklarımı ısırıyorum. Petra onu da heyecanlandırdı. Öne doğru eğilirken merakla soruyor. Petra, o da kim? Şimdi gülebilirim. Bu kez sessizce gülüyorum. Bu onu daha da heyecanlandırıyor. Cevap verin. Bir gün oraya birlikte gideceğim kızın adı. Kıvırcık siyah saçları, yumuşak dudakları ve çok küçük olmayan göğüsleri olacak. Kadın göğüslerine dikilmiş bakışlarımdan sıkılmış gibi ya diyor. Sonra meydan okuyan bir tavırla biraz daha eğilip soruyor. Peki Petra şimdi nerede? Yine gülüyorum. Neden bütün psikiyatristler Petra'nın peşinde? Ellerimi kaldırmaya çalışıyorum. Yararsız. Henüz ellerimi kullanmama izin yok. Ben de ellerimin yerine başımı sallıyorum. Hiçbir bilgim yok. Henüz onunla tanışmadım. Kadın kısa bir çığlık atıyor. Başımı kaldırıyorum. Ama ne şaşırmış, ne sevinmiş, ne üzülmüş bir ifade var yüzünde. Henüz tanışmadınız ve nerede olduğunu bilmiyorsunuz, öyle mi? Gözlerim kapanıyor. Nerede ve kim olduğunu bilmiyorum. Ama yine de benden daha iyi kimse tanıyamaz onu. 4 yıl önce o Kasım gecesini birlikte yaşadık biz. Kadının Petra'yı kıskanan sesi aramıza giriyor. Size özgü garipliklerden biri olmalı bu. Kirpiklerimi aralıyorum. Ellerimi kullanabilseydim, kadın gülümseyince tehdit eder gibi fısıldıyorum. Buradan kurtulur kurtulmaz aramaya başlayacağım onu. Çünkü nerede bulacağımı biliyorum. O sormadan haber veriyorum. Kuşadası'nda, Ali'nin onu gördüğü kumsalda. Kadın bir soru daha soruyor. Ama artık onu dinlemiyorum. Kulaklarımda Ali'nin sesi var. Kuş uçuşu 1000 kilometre öteden anlaşıldı diyor. Ve ben onu buradan, İstanbul'dan duyuyorum. Anlaşıldı diyor Ali Tarık'a bakarak. Yaralanan geride kalacak. Yakalanırsak adımızı söylemeyeceğiz. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Sözcük binlerce kez yankılanıp sonra Kasım'ın soğuğunda buz tutarak cansızlaşıyor. Gözlerimi Ali'ye çeviriyorum. Bakışları evet anladın, öleceğim, merak etmeyin diye bağırıyor. Ya sen diyor Tarık bana bakarak. Sen de anladın mı? Öfke ağzımda içki tadına karışarak ciğerlerime iniyor. Dişlerimi birbirine geçiriyorum. Ali Tarık'a fark ettirmeden bacağımı sıkarak konuşmamı engelliyor. Ona vurabilirim. Ama vurmuyorum. Zorlukla başımı sallayıp onu görmemek için gözlerimi yumuyorum. Tarık yeniden aşağıya doğru uzaklaşırken Ali'nin sesi cansız geceyi dalgalandırıyor. Ona kızma. Haklı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Haklılığın canı cehenneme. Bu kuralları koyan hiç sırtından vuruldu mu? Ali'ye bakıyorum. O cevabı biliyormuş gibi mırıldanıyor. Merak etme, her şey olacağına varır. Kader mi demek istiyor? Ha! İkimiz de kaderin hangi olacağına varacağını bilmiyor muyuz? Ne yapabilirim? Çaresizlik kollarımı büküp havalandırıyor. Hiçbir şey söyleme, diyor Ali. Sadece elimi sık. Sadece elini sıkıyorum. Öleceği ve ben ölürken onu geride bırakacağım için. Ağlamaktan ve elini sıkmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Sağ ol, diyor. Bu kadarı bana yeter. Sonra gülüyor. Önce gözleriyle, ardından bütün yüzüyle. Hayır, ağlamamalıyım. Ağlamayacağım. En azından şimdi. Ali gözyaşlarımın yardımına yetişiyor. Kızın adı ne? Kız mı? Burnumu çekip, hangi kız diye soruyorum. Tepedeki, diyor Ali. Hani göğüslerini okşamıştın. Evet, okşadım. Ama doğrusu adı olabileceğini düşünmemiştim. Hem sonradan unutacaksak bir adı olmasının ne önemi var? Sormadın mı? Diyor Ali. Ellerimi iki yana açarak sormadım diyorum. Öyleyse bir ad bulmalıyız ona. Şaşkın şaşkın yüzüme baktığını görünce devam ediyor. Kızın Alman olmasına bir itirazın var mı? Alman mı? Amcamı hatırlayıp bence o kız Rum diyorum. Yine amcanı karıştırdın işe. Bak dinle. Sözlerine ara veriyor. Ağırlığını öteki koluna vermesine yardım ediyorum. Sırtındaki gıdıklanma acıya dönüşüp yüzünü dağıtıyor. Saçlarını okşuyorum. Alçak sesle ilk ve biraz sonra son olacak anısını anlatıyor. Sana ona bir yerde rastladığımı söylemiştim, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Tarık gelmeden az önce söylemişti. Galiba onu gördüm. 1966'da Kuşadası'nda. Ağabeyimin evinin yanındaki kumsalda. Ağustos'tu. Sıcaktan uyuyamadığım için gece yarısından sonra kalkıp bahçeye çıktım. İşte ilk kez o gece gördüm onu. Zorlukla dik tuttuğu başını alıp omzuma yaslıyorum. Artık anlatabilir. Gözlerimi kapatıp, evet seni dinliyorum. O anlatıyor, ben de dinliyorum. Evin solundaki kumsaldaydı. Çıplaktı, denize giriyordu. Kıvırcık ve siyah saçlıydı. Çok iri olmayan göğüsleri vardı. Derin bir soluk alıp delik ciğerlerini doldurmaya çalışıyor. Çok güzeldi. Belki de ay ışığının altında öyle görünüyordu. Yüzünü yakından görmedim. Onunla konuşmadım da. Ama nedense bana Almanmış gibi geldi. Sonra yeniden soluklanıp sonrasını da anlatıyor. Ertesi gece aynı saatte yine geldi. Sonraki gece de oradaydı. Dördüncü gece denizden çıktığında aklıma gelen ilk adla çağırdım onu. Beni duydu, güldü. Sonra telaşsızca giyinip uzaklaştı. Susunca gözlerimi açıyorum. Benimkinde gözyaşı, onunkinde o kızın hayali var. Yutkunup, gelecek sefere yüzüne, saçlarına ve göğüslerine dikkat edeceğim diyorum. Söz veriyorum. Benden söz edeceksin. Söz diye fısıldıyorum kulağına. Bir süre ben bakışlarımı kaçırıncaya kadar gözlerime bakıyor. Sonra korkaklığımı bağışlayan sevecen bir sesle soruyor. Onu baştan çıkaracaksın değil mi? Bilmiyorum. Önce amcamın fikrini almalıyım. Cevap vermek için dudaklarımı aralıyorum. Ama bir türlü yüzüne yerleştiremediği yarım tebessüm durduruyor beni. Birden artık gülmek için yardıma ihtiyacı olduğunu fark ediyorum. O beni beklemeden adı diyor. Parmağımı dudağına uzatıyorum. Söylememeli. Unutacağım bir at daha istemiyorum. Ama o parmağımı aldırmadan Petra diye devam ediyor. Kıvırcık saçları siyahtı. Göğüslerinin biçimli olduğu uzaktan bile anlaşılıyordu. Bu kez acısı değil, yakında patlayan bir el bombası susturuyor onu. Kıvırcık saçlı, esmer bir Alman. Garip gelse de itiraz etmiyorum. Çünkü ölecek ve biz sağ kalacaklar, öleceklerin son arzularını yerine getirmek zorundayız. Hem ben dururken onun ölmesinden daha garip ne olabilir? Aramıza bir gölge girerken, tamam diyorum, dediğin gibi olsun. Adı Petra. Önce Petra, sonra sesim patlamalara karışıp yok oluyor. Ya o gölge? Başımı kaldırıyorum. Amcam, evet o. Yüreğim minnetle doluyor, Ali için geldi. Ama aynı anda dehşetle irkiliyorum. Demek peşimizdekiler gerçekten ikiye ayrıldılar. El bombasının basıncı tepeyi aşıp kaybolunca kız midesinin bulantısı geçmiş gibi başını ellerinin arasından çıkarıyor. Şişeyi yana bırakıp gülümsüyorum. Bomba gürültüsüne iyi gelen ilaç gülümsemedir. Keşke ölüme de iyi gelseydi. Kız dudaklarını kımıldatıyor. Ondan önce davranıyorum. Gülümsemeye çalış, ağzını açarak. Esner gibi. Esnemiyor. Geri dönmek istiyorum, diyor. Başımı sallıyorum. Geç kaldı. Artık geri dönemez. Kız yine mırıldanınca, senin adın Petra, diyorum. Ama bana kalsaydı Marika derdim sana. Kız yine kusacakmış gibi irkiliyor. Sonra atılıp sözlerimi keserek soruyor. Petra mı? Bu at da nereden çıktı? Elini tutup aşağıyı işaret ediyorum. Ben sorumlu değilim. Sorumlu olan Ali. Bu adı az önce o taktı sana. Kız rüyadaymış gibi ağır hareketlerle dönerek Ali mi? Diyor. Başımı sallıyorum. Yoksa Tarık'ı mı tercih ederdi? Bir süre konuşmadan gözlerini 18 yıl ötedeki düzlüğe çevirip hala bana plajda gördüğü kızın hikayesini anlatan Ali'yi seyrediyor. Sonra dönüp saçmalık bu diyor. Benim bir adım var, yani kendi adım. Üzerine atılıp ağzını kapatıyorum. Delirmiş gibi çırpınıyor. Sakin olmalıyım. Elimi gevşetiyorum. Korkuyla geri çekiliyor kız. Sakın adını söylemeye kalkışma, tamam mı? Başını eğince elimi ağzından çekiyorum. Hem söylesen de hemen unutacağım adını. Kız ovanın üstündeki bütün havayı ciğerlerine çektikten sonra ama neden diye soruyor. Sen de adını unutmak zorundasın. Hala anlamadın mı? Bu hikaye unutulan adların hikayesi. Susunca aramıza bir sessizlik giriyor ve o sessizlik boyunca gözlerimi gözlerinden ayırmıyorum. Kabul etmeli. O da bizim gibi adını unutmalı. Eğer kabul edersen bütün geçmişimden vazgeçmiş olmaz mıyım? Yumuşuyor. Eğer dedi. Eğer ile evet arasında çok kısa bir yol vardır. Sadece bu gecelik diyorum. Sabaha güneş doğduğunda sana adını geri veririm. Kız kararsız bir tavırla ellerini kaldırıyor. Parmağımı uzatıp saçlarına dokunuyorum. Ali'nin taktığı at bir zincir gibi onu bu geceye bağladı. Belki henüz farkında değil. Ama kabul edecek, biliyorum. Ellerini yanına indirince Ali'nin hatırı için diyorum. Biraz sonra bu gezegenin en yaşlı 21 yaşındaki kişisi olarak ölecek Ali. Onun için. Çaresizliği boğazına yükselip hıçkırığa dönüşüyor. Yalvarır gibi tekrar elini kaldırıp saçlarını okşayan parmaklarıma dokunuyor. Başımı sallıyorum. Kabul etmeli. 20 yıl önce henüz 8 yaşındayken çizildi kaderi. Hayır diyor kız. Böyle bir rolü yüklenmen için hiçbir neden yok. Hem sizin bana aldırdığınızı sanmıyorum. Kim olduğumu bile sormadınız. Bekliyor. Ama sormuyorum. Öfkeyle elimi itiyor. Az kaldı biraz sonra evete varacak. Benim de bir hayatım var. Yine susuyorum. Uzun bir süre tekrar soğuğu hissedinceye kadar konuşmuyoruz. Sonra başı gözleriyle birlikte göğsüne düşüyor. Kabul etti. Gülüyorum. Çoğu insan gibi o da yeni bir hayatı denemeye istekli. Yüreğim genişlerken pekala, sadece bir gecelik diyor. Onun hatırı için. Oldu. Artık kesinlikle o sırrı çözeceğiz. Şişeye uzanıyorum. O da istiyor. Birlikte 10 saatten daha az bir ömrü olan yeni adının şerefine içiyoruz. Neden diye soruyor ikinci yudumun sonunda. Neden ben? Gerçeğin ilk yarısını söylüyorum ona. Her hikayenin bir kadın kahramanı olur. Ama ben diyor. Sonra ikinci yarıyı duymak için susuyor. Seçim hakkın yoktu. Ali ile ben tam 18 yıl önce kattık seni bu hikayeye. O kattı. Ben de ondan sonra herkese seni anlattım. İnanmayan gözlerle süzüyor beni. İyice emin oluncaya kadar. Sonra Petra diye mırıldanıyor. Petra. Başımı sallıyorum. Neden bir Alman? Omzumu silkiyorum. Garip bir rastlantı bu. Sonradan Almanlar hayatımda çok önemli roller oynadılar. Hem Casablanca filminde de Almanlar vardı. Almanların yer aldığı hikayelerdeki kızlar güzel olur. Söylesenize diyor Petra. Söylüyorum. Almanlardan yana şanslıyımdır ben. Amcamı Almanlar öldürdü. Sonra Almanlaşmış Yahudiler beni içkiye alıştırdılar. Şimdi de sen. Sözlerime ara verince kız korkuyla ürperiyor. Peki ben ne yapacağım sizin için? Sen. Petra başını sallıyor. Sen bitmeyen bu hikayenin sonunu getireceksin. Yanıma yaklaşıyor. Şişeyi uzatıyorum. Sert bir hareketle geri çeviriyor. Bu beni incitmiyor. 14 yıl insana tek başına içmeyi öğretecek kadar uzun bir süre. Birden demek bütün sorun şu ünlü hikaye diyor. Şişeyi dudaklarımdan çekiyor. Ali, Tarık, amcanız, Yahudiler, ben ve siz. Sonra duruyor. Omuzlarımı geri atıp saatlerdir beklediğim soruya hazırlanıyorum. Başını kaldırıyor. Garip, hala adınızı söylemediniz. Elini uzatıyor. Adınız ne? Yavaş ve alçak bir sesle, aslında 6569 gece önce Tarık'la birlikte kararlaştırdığımız o cevabı veriyorum. Adım yok. Adımı az önce aşağıdaki düzlükte unuttum. Petra itiraz etmeye kalkınca, ille de bir ad istiyorsan, bu hikayeyi anlatan adam diye hatırla beni, diyorum. Işığın gerisindeki gölgesiz adam, olabildiğinden kibar bir sesle, adınız diye soruyor. Adım. Kolay bir soru bu. Beklemeden, unuttum, diyorum. Adam ses tonunu değiştirmeden ve sanki istediği cevabı almış gibi yeni bir soruya geçiyor. Demek direneceksiniz. Sustuğumu görünce sakin bir sesle, vakti bolmuş gibi ayrıntıları ihmal etmemeye çalışarak devam ediyor. Önce size neyle suçlandığınızı özetleyeyim. Terörizm ve cinayet. 17 Kasım'ı 18'e bağlayan gece Filistinli bir grup cani ile birlikte bir kibutsta 3 masum İsrailli'yi ağır yaraladınız ve maddi hasara yol açtınız. Sonra sizi izleyen askerlerden 3'ünü öldürdünüz. Bu suçların cezası bu ülkede müebbet hapistir. Ama eğer siz... Bir araba hiçbir zaman böyle bir öneride bulunamayız. Ne diyordum? Evet, eğer bizimle işbirliğine razı olursanız sizi daha hafif bir suçtan yargılarız. Böylelikle ömür boyu hapisten kurtulursunuz. Susup beni kurtulma umuduyla baş başa bırakıp masanın üstündeki bardağı eline alıyor. İçtikten sonra yine aynı ses tonuyla cevabını merak ettiği soruyu soruyor. Şimdi tekrarlıyorum. Direnecek misiniz? Kurtuluşa veda ederek en azından deneyeceğim diyorum. Adam hayal kırıklığına uğramış gibi susuyor. Kağıt seslerinden önündeki dosyayı açtığını hissediyorum. Türksünüz değil mi? Bu soruya cevap vereceğimi sanıyorsa budalanın biri. Hangi şehirdensiniz? Yine cevap vermiyorum. Işığın gerisinde bir hayalet gibi kımıldarken bilmeceyi çözmüş gibi yorgun bir sesle konuşmasını sürdürüyor. Bahse girerim ki İstanbullusunuz. Belki İstanbul'dan, belki Atina'dan, belki de Tebriz'denim diyorum. Adam sıkıcı konuşmadan neşeli bir konuya geçmiş gibi heyecanla atılıyor. Hayır, Türk olduğunuzdan eminim. Yıllardır bu işi, yani ön sorgulamayı yaparım. İranlıları ve Arapları aksanları ele verir. Yunan olmanıza gelince, hiç sünnetli Yunanlı gördüğümü hatırlamıyorum. Tebriz'denim, diyorum adamın neşesine katılarak. O beni duymuyor. İstanbul'a ilk kez 1962'de gittim. Sonra da 1965 ve 1967'de. Hikayenin gerisini biliyorum. Tabii Boğaz'da yemek yediniz. Adam başını sallayıp ara vermeden devam ediyor. Hayır, genellikle müzeleri gezdim. Sonra birden dosyayı ve İstanbul konusunu kapatıyor. İngilizceyi nerede öğrendiniz? Okulda. Okul İstanbul'da mıydı? Oyun bozanlık ediyor. İstanbul'u unutmamış mıydık? Adamın sorusu unutmadığını gösteriyor. Ankara buradan ne kadar uzakta biliyor musunuz? Ankara. Birden ürperiyorum. Nasıl olur? Yutkunup cevap veriyorum. Hem Ankara'yı hem de şu anda nerede olduğumu bilmiyorum. Ben söyleyeyim, diyor gölgesiz adam. Kuş uçuşu 800, belki de 900 kilometre. Yine sesini değiştirmeden soruyor. Ülkenizden bu kadar uzaktaki bir yerde ne arıyorsunuz? Ebu Halid'in yıkılmış evini. O evi bulup onarmak için geldik buraya. Ama ona Ebu Halid'den söz edemem. Adam ben İstanbul'un oturduğum tabureden uzaklığını düşünürken sorusunu tekrarlıyor. Ne arıyordunuz? Petra'yı. Işığın arkasından gelen tek düze ses susuyor. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'te yeniden konuşmaya başlıyor. Petra'nın kim olduğunu öğrenebilir miyim? Bir Alman, diyorum. 1966'da 8 yaşında olduğunu sanan bir Alman. Kısa bir sessizlikten sonra adam sıkıntıyla anlamadım, diyor. 1966'da kaç yaşındaydı? 20. Çünkü 8 yaşındaki bir kızın vücudu pek gelişmiş olamaz, değil mi? Aramızdaki ışıklı perdenin önüne ikinci perde yerleşiyor. Sessizlik. Neden sonra çevrilen sayfaların sesini duyuyorum. Gölgesini kaybeden adam dosyada fellik fellik Petra'yı arıyor olmalı. Sessizce gülüyorum, onu bulamaz. Adam az sonra itiraf ediyor. Petra, Petra. Dosyada böyle bir adı rastlamadım. Yoksa bu Alman kadını da romantik bir serüven yaşamak için tatile çıkar gibi bir tek el çantasıyla buraya gelen o tiplerden biri mi? Bilmiyorum, diyorum. Çünkü henüz onunla tanışmadım. Önce sağdaki, sonra soldaki ışık sönüyor. İlk kez gerideki nemli duvarda gölgesini görüyorum. Aynı anda arkamda yükselen kalın, İbranice bir ses ensemi yalıyor. Almanlar onları sinirlendiriyor olmalı. Duvardaki gölge şekli değişiyor, elini kaldırdı. Arkamdaki ses susunca adam elini indirip sıkıntılı bir sesle yeniden konuşuyor. Vakit kazanmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır, diyorum. Kazanmaya değil, öldürmeye çalışıyorum. Nasılsa ölünceye kadar buradayım.